Ot, İskender Pala, 13. Ayrım. Dergâhtaki günlerim aşk ile vecd ile geçiyor. Her an yeni bir şey öğreniyor, yol yordam belliyordum. Tapduk Sultanım gençliğinde Bağdat sufilerinden ehli sünnet üzere Kadir-i Erkan'ı öğrenmiş, Anadolu'ya gelince Barak Baba'dan el almış, Sarı Saltuk Sultan adını hürmetle anar ululardan bir ulu idi. Zaman zaman melami gibi davranır ama dergâhta namaz 5 vakit kılınıp Ramazan ayında tekmil dervişler gündüz oruçlu, gece zikirli bulunurlardı. Yeri geldikçe bize, Hacı Bektaş Hünkâr'a saygımız Kırşehir'de Ahi Evran'a sülukumuz vardır dediği için biz de onların adını sık anar, ikindi sohbetlerinde nasihatlerinden bahisler ve risalelerinden hikayeler dillendirirdik. Tapduk Sultanımın müritleri ya kavli ya seyfi bağlılık içinde yol alıyorlardı. Kavli bağlılık dervişlikten ibaretti ve Tapduk Sultanım gönüller imarı için onların içe doğru yolculuklar yapmalarını sağlıyordu. Esma ve zikirler, virt ve riyazetler, kulluk ve taatler onlar içindi. Seyfi bağlılar ise kılıçlarını dergah adına kullanan, dergahı tehlikelerden koruyan bir tür yiğit adamlardı. Kendi aralarında birbirlerine ahi diyorlardı. Bunlar başlarına derviş külahı yerine keçeden alan süve takarlar, gündüz çalışır kazanır, şehir pazarlarını dolaşıp alır satar ve ömürlerini kazançlarına vakfeder, Tapduk Sultanımın önüne koyarlardı. Her ne kazanılmıştır dergahın malıdır, her ne üretilmiştir dergah adına satılır. Ekinlerin ırgatları ve meyvelerin bahçıvanları ekseriya bunlardır. Ziraati çok iyi bilirler. Dikkatimi çeken bir husus da dergaha her gelişlerinde yanlarında misafirler bulunmasıydı. Her seferinde değişik kişiler. Daha ziyade seyyahlar, günübirlik yolcular, kimsesizler, yardıma muhtaç olanlar. Seyfi bağlılar, kavli bağlılardan daha önde fedakarlık, mertlik ve insaniyet üzerine yaşarlardı. Sırf insani mülahazalarla başkalarının hak ve menfaatlerini kendilerininkinden önde tuttuklarını, toplum ve fertlerin kurtuluşu, mutluluğu için kendilerini feda ettiklerini, garazsız ve ivazsız başkalarına iyilik ettiklerini ve bunun karşılığında bir iyilik beklemediklerini, karşısındakileri kendilerinden önde tuttuklarını herkes bilirdi. O yıllarda Molla Kasım, Türk yurtlarının ve vahşi bozkırların bunlardan daha nicesine ihtiyacı olduğunu düşünüp dururdum. Dergâhta arada sırada gördüğüm ve ne olduklarını anlayamadığım bir takım heybetli adamlar da vardı. Çelebiler. Sayıları 8-10 arasında değişen bu adamlar haftada ayda tekkeye gelip birkaç gün kalıyor, sonra bir akşam vakti atlarına binip gidiyorlardı. Onlar geldiği günlerde Tapduk Sultanım ikindi sohbetine halifelerinden birini gönderiyor, kendisi dışarı çıkmıyor ve çelebilerle uzun uzun görüşüyordu. At koşumlarına ve şahsi eşyalarına, giysilerine bakınca çelebilerin dervişten ziyade cengavere benzedikleri söylenebilir. Garip olan tekkede kimsenin onlar hakkında bir soru sormayışı, sanki onlar hiç yokmuş gibi davranmalarıydı. Tapduk Sultanım onlardan sık bahsedilmesini ve haklarında lüzumsuz sorular sorulmasını hoş karşılamıyordu çünkü. Bir keresinde Tapduk Sultanıma Kırşehir'den geldiklerini söylemişlerdi. O da, "Pirimiz Ahi Evran Hazretleri nicedir, hoş mudur, hoşnut mudur?" diye sormuş. Aldığı güzel cevaplar üzerine de dergâhta helva pişirilmesini buyurmuştu. Anladım ki bu adamlar şehirler arasında dolanıyorlardı. Dergâhta çorba sabah zikrinden sonra içiliyordu. Ben kuşluk vaktine kadar istirahat eder, sonra odun için ormana ve dağa giderdim. Dağ ormandan daha yakındı. Ama her zaman odun bulunmuyordu. Gün inince döner, akşam taamını ve zikrine katılır, akşam ile yatsı arasında da okuyup yazma öğrenir, yatsıdan sonra bazı derviş arkadaşlarımla Kur'an ve hadis başta olmak üzere Hazreti Yesevi nefeslerinden, Kelimat-ı Barak Baba'dan ve Aslanlı Hünkâr Risalelerinden okurduk. Bazen Sarı Saltuk Efendimiz veya Ahi Evran'ın menakıbı anlatılır, bazen Battal Gazi, Hazreti Ali Cenkleri ve Danişment Gazi hikayeleri okunurdu. Pazartesi günleri oduna gitmiyor, ikindi sohbetine katılıyor ve haftalık temizliğime zaman ayırıyor, entarimi ve hırkamı yıkıyor. Sitarenin yıldızlı heybesinden birkaç parça dünyalığımı elden geçiriyor. Abaka ile paylaştığımız hücrenin ihtiyaçlarını gideriyordum. Ama dergâhtaki aşk ve şevk dolu eğitimin yansıması iç dünyamda görürdüm. O zamanlarda gönlüm çalkantılı denizde bir sandaldı. Ne yana gideceğini bilmeyen, küreği ve yelkeni kırık bir sandal. 5. aydan sonra yalnızca bilmem zikrine devam ettim. Tapduk Sultanım bana biat vermiş, biz ümmiyiz ve senin aklında sorular var. Soruyla dervişlik olmaz, teslimiyet gerekir. Bu yüzden hiç nesnen kalmayana dek sorulardan kurtul. Zahirini terk eyle, dimağını arıt. Bundan böyle bilmem çek ve bilmem lafzı senin virdin olsun. Ta o güne kadar ki insan sana adın nedir diye sorsa bilmem diyesin, buyurmuştu. İlk başta bilmezlenmek veya bilmemek bana çok zor geldi. Binlerce, milyonlarca sorularım sanki kasten bir bir zihnime akın ettiler. Allah, kainat, insan, varlık, yokluk, hayat, ölüm. En ziyade de kendi kendime, acep şu benim canım azad ola mı ya Rab diye sordum. Yoksa yedi tamuda yana kala mı ya Rab diye devam ettim. Bütün bunlar hakikatte ne içindi? Bir gün kabre vardık da, hani münker nekir geldik de ve bizi sual kıldık da dilim döne miydi? Tapduk Sultanım benden teslimiyet bekliyordu. Teslim olmak elbette kolay bir karar değildi. Teslimiyet, bela yağmurları tufan olup değirmenin yolunu tutunca, değirmenin alt taşı kadar sükun içinde olabilmek, o derece vakar göstermek ve tahammül etmekti. İbrahim olmak veya İsmail olmaktı. Göz nuru evladı kurban edecek bir baba olmak. Kurban edilmeyi kabullenmiş bir evlat olmak. Ben oğullarımın adını İbrahim ve İsmail koyarken de teslimiyeti istemiştim. Ama Allah bunun karşılığında onları benden almış, hakiki teslimiyetin ne olduğunu anlamam için beni sınamıştı. Bu sınavı başarmış mıydım yahut nasıl başarmalıydım? Burası bir sınav yeri miydi? Eğer öyleyse doğru sorular ve doğru karşılıklar gerekirdi. Zaman akıyordu. Bütün bu sorular ve düşünceler içinde maddeden ve manadan boşaldığımı hissettim. Ne varlığa seviniyor ne yokluğa yeriniyordum. Öyle ki boşaldım da dolmaya hazır oldum. Fakat Tapduk Sultanımın hiç acelesi yoktu. Haftada bir gün ikindi sohbetine katılıyor, kuşluk ve yatsı zikirlerinde bulunuyor ve durmadan odun taşıyordum. Oduncu Yunus olmuştum. Zihnim tak tak balta sesi ve orman uğultusuyla doluydu. Yalnızdım, dağ başındaydım. Taşlarla, ağaçlarla konuşuyor, kestiğim odunlarla söyleşip hasbihal ediyordum. Mana dilinden neler neler söylüyorlardı bana, neler neler anlatıyorlardı. Ormanlar görünüşte ıssız idi ama içine girince dil olur şakırdı. Dağ ile konuşmak, ağaçlarla konuşmak, rüzgar ile konuşmak aslında insanın kendisiyle konuşması demekti. Bazen balta vurulan kuru odunlar hüzünleri, bazen dalları çiçeklenen ağaçlar sevinçleri, bazen uğultulu esen rüzgarlar sancıları dinlendirir, kah sizi ağlatır, kah sevindirirler. Gözyaşının da, sevincin de kendi içinizde olduğunu bilirsiniz. Eşyanın lisanı hakikatin lisanıdır çünkü hiç yalan söylemez. Dağdan odun getiriyordum, herkes ona odun diyordu. İki heceyle odun, ateş veren şey. Ama ben onun ilk hecesiyle ilgilendim, ateş olan kısmına, gönüllerde aşkı tutuşturan alevli kısmına, o da talip oldum. Herkes daha odun için gittiğimi sanıyordu ama ben od için gidiyordum. Gidiyor ve od üzerine kendimle konuşuyor, içimden onun alevini hissediyor, gönlümü onunla tutuşturuyordum. Dergâhta sakalık vardı, ayakçılık vardı, meydancılık vardı, aşçılık vardı, peyk ve katiplik vardı, güyende ve hanendelik vardı. Dervişler odunculuğu bu hizmetlerin en bayağısı olarak görüyorlardı. Benimse tek şikayetim vardı, dağa giderek Tapduk Sultanımı en az gören, sohbetinde en az bulunan olmak. Dergâhtaki herkes fütüvvet kaidesince erlik ve yiğitlik üzere teşkilatlanmışlardı. Allah denir bir meclis idi ve orada bir sultan bana hükmediyordu. O sultanım niteliğimi biliyordu, niceliğimi biliyordu. Sanki bir şah bir dilencinin halini bilir gibi. Günler aktıkça şah ile dilencisi arasında sırlar oluşmaya başladı. Sırlar gelince remizler, işaretler de geldi. Bazı bazı hal diliyle konuşulur olmuştu. Öyle zamanlardan birinde "Yar, yüreğim yar, gör ki neler var" dedim. Şahın "bu halk içinde sana güler var" diye cevapladı. "Ko gülen gülsün, hak bizim olsun" dedim. "Gafil ne bilsin, hakkı sever var" dedi. Çaresiz boynumu büktüm, içime döndüm, kendime yöneldim. Sanki ben de değildim de bir suretim vardı. Hırkamdan içeri yürürdü. Dağlar mekanımdı ya, suretimi de beraberimde götürürdüm. Değil mi ki yolum uzaktı, menzilim çoktu, geçidi yoktu, suretimle yoldaşlık ederdim. Böyle böyle çok yürüdüm. Ben de benden içeri yürüdüm. Durmadan yürüdüm, dinlenmeden yürüdüm. Huzura gelişimin ikinci yılındaydı. Günlerden Arife'ydi ve dergaha erken dönmem gerekiyordu. Hacılar Arafat'ta vakfe durur gibi, biz de dergahta duracak, dua edecektik çünkü. Fakat yol çok zorluydu. Sırtımda odunlar külçe kesilmiş, bozkır sanki alev almış, Temmuz güneşi Arafat'ı aratmaz olmuştu. İnşallah Taptuk Sultanım geciktiğimi bilmez de vazifemi aksattığımı düşünmezdi. Şu dağ keçisi beni fazla oyalamasaydı vaktinde yetişirdim ama ya bir kurt ya bir avcı tuzağının dişleri parçalamış bacağını. 3 gündür yoluma çıkıverdiği halde bugün ben onu arayıp bulmak zorunda kaldım. Bitki köklerinden ezdiğim hamuru toprakla karıştırıp yarasını yeniden sarmam gerekiyordu çünkü. Ne vakit dağda bir hayvan yaralansa ben dergaha hep geç kalırdım. Kurt veya tilki, ceylan veya tavşan hiç fark etmez. Hepsi yaralandıkları vakit beni bulurlardı. Abakay dervişten öğrendiklerim böyle böyle işe yarıyordu. Nefes nefese döndüğümde herkesi avluda buldum. Beni mi bekliyorlardı? Yoksa kurbanlıklara tuz mu yediriyorlardı? Bilemedim. Lakin odunları sırtımdan indirmek istediğim sırada Taptuk Sultanım yanıma yaklaştı. Odunları indirmeme yardım etti. Ama olmakla birlikte sanki görür gibi hareket ettiğini sana daha evvel söylemiş miydim Molla Kasım? Üstelik dergahın her yanını avucunun içi gibi ezberlemişti. Buna rağmen Lokman hep onun yanında olurdu. Lokman 11-12 yaşlarında hafız bir çocuktu. Ona delil ve rehberlik yapardı. Ona Beşe lakabını takmışlardı. Yalnızca bir kişi Faruk Çelebi ona Paşa diyordu. Lokman Beşe çok zeki ve sevimli bir çocuktu. Dergâhta herkesin göz bebeğiydi. Bana Kur'an okumayı o öğretti. Sabah tağımını herkese o çağırırdı. Keşke İsmail'im de burada olsaydı, keşke onu da bulup getirebilseydim. İsmail Beşe derdik. Adına ne güzel yakışırdı. Odunları indirmek üzere omuzumdaki ipleri çözdüğüm sırada Taptuk Hazretlerinin şefkatli sesini duydum. Aslanlı yadigarı, sen ne güzel doğru odun getirirsin. Erenler meydanına eğri yakışmaz efendim. Bu cümleyi içimden geldiği şekilde ve boş bulunup söylemiştim. Ben zannediyordum ki eşiğine yüz sürdüğüm, 2 yıldan bu yana eğri ve yaş odun getirmediğimi bilmiyor. Meğer bilir ve hatta kalbiyle görürmüş. Ben geç kaldığım için bana güceneceğini düşünürken, o her zamanki şefkatiyle gönlümü aldı, sırtımı sıvazlayıp omzumdaki yağırlara elini sürdü. O elini sürdüğü gecelerde omuzlarım ağrımıyordu. Eli bir tür merhem, bir tür şifa ve timar gibi geliyordu. Dergahta geçen o ikinci kurban bayramımda kendimi yokladım. Eski günlerin sisli hatıralarından başka hayatım tamamen değişmiş buldum. Ruhumda huzur vardı. Irmağımın göle durduğunu düşünüyordum ama sanki denize ulaşmıştım. Dervişliğin göl olmaktan öte hallerini öğreniyordum. Deniz halini, umman halini, derya halini, atlas halini. Denize kavuşmakta hem büyük bir teselli hem büyük bir bahtiyarlık olmalıydı. Eğer Taptuk kapısına gelmeseydim, Allah'tan uzağa düşecek, bozkırda yitip giden insanlardan biri de ben olacaktım. Oysa burada parçalanmış, dağılmış, dökülmüş, her zerrede bir yele savrulmuş, her tarlaya bir harman olmuş ve yeniden derlenip toparlanmış, yeniden ekilmiştim. Bu 2 yıl beni hakiki ben yaptı. İçimdeki Yunus'u ortaya çıkardı. Irmak olup göle akmışken kendimi denizde hissediyor gibiydim. Eski çatışmalarım, ırmak ile göl arasındaki tereddütlerim denizde sükun buluyordu. Artık bütün dertlere dermanın Allah'a yönelmekte olduğunu biliyordum. Üstelik bu çok gönül ferahlatıcı bir şeydir. Teslimiyet, insan ruhuna en ziyade yakışan haldir çünkü. Kalpler ancak Allah'ı anmakla sükun bulur, tatmin olur. Bu 2 yıl içinde ben dahi bu lezzeti almış, sükuna ermiştim. Burada Tebessüm Sultan'dan öğrendiğim hoşgörü ve müsamaha benliğimde bir ahlak oldu. Herkese her şeye hoşgörüyle bakmanın önemini kavradım. İslam ahlakı bunu söylüyordu. Tapduk Sultan da bana insana sevmeyi öğretti. İnsan sevgisi her şeyin başıydı. Ancak o vakit gönüllere girip, gönüller yaparak Allah'a giden yol bulunabilirdi. Ben müsamaha ve insan sevgisinde o yolu bulmuştum. Bulamadığım ise İsmail'imdi. Çünkü hala onu ve sitareyi çok özlüyordum. Bayram sevinçler getirmişti. Dergâhta en bahtiyar insanın ben olduğumu düşünüyordum. Ve oduncu Yunus olmanın saadetini bütün hücrelerimde hissediyordum. Hala dünya kokuyor muydum bilmiyorum. Ama tamamen arındığımı hissediyordum. Bu arada okuma yazmayı söktüğümü ve bazı kafiye düşürdüğümü de söylemeliyim. Ama bayram sevincim bütün bunlardan değil. Larende'den gelen bir derviş, Moğol beylerden birinin Karamanoğlu'na sattığı esirler arasında zeki bir çocuktan bahsetti. Sivrihisar'dan Sarıcaköy'den imiş. Anlattığına göre yaşıyla başıyla İsmail'ime pek benziyor. İsmail'im, sevincim. Çelebi Faruk. Çelebilerin gizli hayatı, Larende ile Karaman yurdunda, Sultan Mesut huzurunda, rüya ile gelen altınlar, tecessüs pişmanlığı. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm, meğer ki gökte ıldızım, şöyle garip bencileyin. Yıldız nakışlı heybem omzumda Larende'ye gidiyorum. İsmail'imi bulma heyecanı yüreğime sığmıyor. Çelebilerden biri adı Faruk benimle ilgileniyor. Dün uykuda sık sık iç geçirdiğimi ve İsmail diye sayıkladığımı söyledi. Heyecandan olsa gerek. Tapduk Sultan'ın bilmem zikrini birer yıl arayla Allah ardından hu, sonra hak ve nihayet hay ile değiştirdi. Bu sıralamayı nefsimi tezkiye için yaptığını biliyordum. Lakin hala bilmem demenin ağırlığını taşıyordum. Çünkü bilmem deyip dururken pek çok şeyi merak etmek ve bilmeye çalışmak, sanki ruhumu kıskaca almış gibi yıllarca beni takip etti. Bilmem deyip unutmak ile bilip bilmezlik arasında bir sınavda gibi. Bilmenin en son kertesi olarak bilgiyi inkar etmek istediğim zamanlar bile oldu. Çelebilerle çıktığım yolculuk bu yolda bana pek çok şey öğretti. İlim adına ve irfan adına da, akıl adına ve gönül adına da çok şey. İlim ve irfan sanki iğne olup ruhuma ilmek ilmek düğümler attılar. İlim ilim ilmek oldu. Eşyayı ve alemi bana gösterdi. Lakin bilmem zikri, bütün bunu inkar ile hala gözlerimi nefsime, kendime, içime çevirmemi gerektiriyor. Her öğrendiğim şeyden sonra ilim kendini bilmektir. Cümlesini gönlüme telkin edip durmaya başladım. Bu yolculukta bir karar aldım. Artık çevremde olup bitenleri buna göre okumaya çalışacak, bütün evreni kendimi bilme yolunda bir kitap sayacağım. Öyle ya, kişi kendini bilmezse ya nice okumaktır. Karamanoğlu Mehmet Bey, babası Kerimettin'in Toroslar eteğinde kurduğu, elbette Sultan Alaaddin Keykubat'ın izniyle beyliğin başına geçtiğinden bu yana, Karaman adını hep asayiş ile andırdı. Çekik göz ile arasında daima bir mesafe tutuyor, zaman zaman da onların zulümlerine küçük talan hareketleriyle karşılık vererek kendini hissettiriyor. Şimdi onun yurduna gidiyorum. İsmail'in, tabii eğer tarif edilen çocuk o ise, oraya nasıl gittiğini yahut götürüldüğünü elbette bilmiyorum. Şimdilik bildiğim oraya sağ salim varmak. Çünkü çekik göz askerleri Karamanoğlu'na giden kervan ve insanları teftiş ediyorlarmış. 13. ayrımın sonu, sayfa 149, devamı 14. ayrımda.